Ayrım 17.
Yani söylediklerini ciddiye almamalı mıyım? Dur bir dakika. Galiba bu sohbetin temelini gözden kaçırıyorsun. Yeniden başa dönelim. Bu sohbetin tümünü yaratan sensin. Aa, pekala, rahatladım. Bir an için gerçekten senin konuştuğuna inanmıştım. Konuşan senin yüreğin. Yüreğini takip et. Ruhunun sesini dinle. Kendini dinle. Sana ne söylersem söyleyeyim, kendi fikrin olarak benimsemek zorunda değilsin. Katılmıyorsan katılma. Bu çalışmanın tüm amacı bu. Amaç senin her şeye ve herkese olan bağımlılığının yerini bu kitaba yönelen bağımlılıkla değiştirmek değil. Kitabın amacı seni düşünmeye sevk etmekti. Kendin için düşünmeye. Şu anda işte ben oyum. Düşünen sen. Yüksek sesle düşünen sen. Yani bu kitap en yüksek kaynaktan gelmiyor mu? Evet geliyor ama hala inanamadığın bir şey var. En yüksek kaynak sensin. Ve hala kavrayamadığın bir şey var. Her şeyi yaratan sensin. Tüm hayatını şimdi ve burada yaratan sensin. Sen, sen yaratıyorsun, ben değil, sen. Ve politik sorulara aldığın yanıtları beğenmiyor musun? Öyleyse değiştir, şimdi, hemen. Yanıtları ayet olarak kabullenmeden önce. Yanıtları gerçekleştirmeye başlamadan önce. Bir şey hakkındaki düşünceni bir sonraki düşüncenden daha önemli, daha gerçek, daha doğru kılmaya başlamadan, katılaştırmadan önce. Şimdi bu politik sohbetimizde değiştirmek istediğin ne var? Şey, aslında senin fikirlerine katılıyorum ama tüm bunlara ne anlam vereceğimi bilemiyorum. Hangi anlamı istiyorsan onu ver. Anlamıyor musun? Zaten hayatta daima bunu yapıyorsunuz. Pekala, tamam, galiba anladım. Bu sohbete devam edelim. Bakalım nereye varacak. Peki, devam edelim. Aydınlanmış toplumlarda gelir dediğiniz şeyin belli bir bölümünü bütünün yararına kullanmak için ayırmak yaygın bir uygulama. Yeni sistemde herkes her yıl kazanabildiği kadar kazanacak ve kazandıklarını ellerinde tutacaktır. Tabii belli bir limite kadar. Limit ne olacak? Herkes tarafından kabul gören belirli bir limit. Ya bu limitin üstündeki kazanç? Dünya Bağış Vakfı'na bağışlayanın adıyla devredilecek ve tüm dünya bağışlayanların kim olduğunu bilecek. Bağışlayanlar, bağışladıkları miktarın %60'ının hangi amaçlarla kullanılacağının direkt kontrolüne sahip olacak. Gelirlerinin kendi istedikleri amaç için kullanılmasının doyumunu yaşayacaklar. Diğer %40 ise Dünya Federasyonu tarafından yasayla öngörülen programlara ayrılacak. Eğer insanlar belli bir miktarın üstündeki kazancın ellerinden alınacağını bilirlerse, onları çalışmaya iten dürtü ne olacak? Gelir limitine ulaştıktan sonra durmalarını ne engelleyecek? Bazıları duracaktır. Ne önemi var? Bırakın dursunlar. Gelir limitinin üstünde çalışma zorunlu olmayacak. Savaş endüstrisinin üretiminin ortadan kalkmasıyla kazanılan para zaten herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bol bol yeterli olacaktır. %10'luk bağış ise sadece seçilmiş bir grubun değil, tüm toplumun gelişmesini, onur ve refah içinde yaşamasını sağlayacaktır. Ve limit üzerindeki kazanç bağışı ise herkese dünya çapında fırsatlar yaratacak, insanların kendilerine doyum veren işler yapmasını sağlayacaktır. Kıskançlık ve kızgınlık böylece kendiliğinden yok olacaktır. Evet, bazıları kazanç limitlerine ulaştıktan sonra çalışmaktan vazgeçecektir. Özellikle hayat aktivitelerini iş olarak görenler. Ama aktivitelerinden haz alan kişiler asla çalışmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Herkesin haz duyacağı bir işi olamaz. Doğru değil, herkesin olabilir. İş hayatında duyulan hazın ne yaptığınla, aktiviteyle hiçbir ilgisi yok ama amacınla her türlü ilgisi var. Haz ne yaptığına değil, amacının ne olduğuna bağlı. Sabah saat 4'te bebeğinin altını değiştirmek için uyanan anne bunu çok iyi anlar. Şimdi uykulu uykulu kirli bez değiştirme aktivitesi iş midir, haz mıdır? Anne bebeğini kucaklar, sever, aktivitesi hiç de işmiş gibi görünmez. Çünkü bu aktiviteyi yapma amacı bebeğiyle ilgilenmesini gerçek hazza dönüştürmüştür. Anne örneğini daha önce de verdim. Çünkü annenin çocuğuna duyduğu sevgi, bu kitap serisinde bahsettiğim kavramları anlayabilmeniz için en uygun örnek. Yine de sınırsız kazanç potansiyelini ortadan kaldırmanın amacı nedir? Bu, insan deneyiminin en büyük olanaklarından, en harika serüvenlerinden birini de yok etmiş olmayacak mı? Hala çok yüksek miktarları kazanma imkanınız olacak. Üst limit çok yüksek olacaktır. Çok fazla kazanma serüveniniz kısıtlanmıyor ki. Sadece elinizde tutabileceğiniz miktarın sınırı olacak. Örneğin yılda 25 milyon doların üzerindeki kazancın, bu rakamı öylesine örnek olarak kullanıyorum, geri kalanı insanlığın yararlandığı program ve hizmetler için kullanılacak. Neden mi? En yüksek kazanç sınırı gezegendeki bilinç değişmesinin yansıması olacaktır. Hayatın en küçük amacının en büyük servet birikimi değil, en yararlı olabilme olmanın farkındalığı. Ve servet paylaşımı yerine servet birikiminin dünyanın en önemli ve çözümü tıkanmış toplumsal ve politik çelişkileri yaratan en büyük tek faktör olduğunun ana farkındalığı. Sınırsız servet imkanı kapitalist sistemin köşe taşı. Serbest rekabet ve serbest girişim sistemi dünyanın bildiği en büyük toplumu yarattı. Problem şu ki buna gerçekten inanıyorsunuz. Hayır, ben inanmıyorum ama buna inananların ağzıyla konuştum. Buna inananlar müthiş bir yanılsama içinde ve gezegeninizin gerçek realitesini göremeyecek kadar körler. Amerika Birleşik Devletleri'nde tepedeki %1,5 aşağıdaki %90'ın total kazancından daha fazla servete sahip. En zengin 834 bin kişinin net kazancı, en fakir 84 milyon insanın toplam kazancından 1 trilyon dolar daha fazla. Ne olmuş? Çalışıp kazandılar. Siz Amerikalılar sınıf statüsünü bireysel çabanın bir ürünü olarak görüyorsunuz. Bazıları kazandı diye herkesin kazanabileceğini varsayıyorsunuz. Bu bakış açısı basit ve çocukça. Herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu yanılsamasına dayanıyor. Oysa Amerika'da da tıpkı Meksika'da olduğu gibi zengin ve güçlü, para ve güce sımsıkı yapıştığı gibi daha artırmaya çalışıyor. Peki bunda yanlış olan ne? Bu servet ve güç artırımını sistematik manevralarla gerçekleştiriyorlar. Kurumsallaşarak fırsat eşitliğini minimize ediyorlar. Servet akışını ve büyümesini kolektif olarak kontrol ederek rekabeti ortadan kaldırıyorlar. Bunu türlü çeşitli yollarla başarıyorlar. Dünyanın fakir işçi sınıfını, işçi haklarını gözetmeksizin sömürüyorlar. Zenginler kulübüne yenilerin girme şansını el birliğiyle minimize ediyorlar. Olası rakibin başını baştan eziyorlar. Sonra da insan yığınlarını kontrol altında tutabilmek ve baş kaldırmalarını önleyebilmek için fakir ülkelerin hükümet programlarını ve kamu yasalarını kontrol etmeye çalışıyorlar. Zenginlerin birey olarak bunları yaptığına inanamıyorum. Belki bir avucu. Zenginler bunu temsil ettikleri toplumsal sistemler ve kurumlar vasıtasıyla yapıyor. Bu sistemler ve kurumlar zenginler ve güçlüler tarafından yaratılıyor ve destekleniyor. Bu kurumların ardında durarak bireyler bireysel sorumluluk üstlenmeden ellerini yıkıyorlar. Böylece fakir çoğunluğu insanlık dışı bir yaşama mahkum etmenin sorumluluğunu üstlenmeden servetlerine servet, güçlerine güç katıyorlar. Örneğin Amerika'da sağlık konusunu ele alalım. Milyonlarca fakir Amerikalının sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkanları yok. Hiç kimse herhangi bir doktora parmağını uzatarak suçlu sensin diyemez. Dünyanın en zengin ülkesinde milyonlarca insan acil servise düşmedikçe doktorun yüzünü bile göremiyor. Hiçbir doktor bunun için suçlanamaz. Ama bu sistemden tüm doktorlar yararlanıyor. Tüm tıp endüstrisi ve işbirlikçi, ilaç ve benzeri endüstrisi kurumsallaşmış fakir ve işsiz ayrımcılığını uygulama sisteminden büyük boyutlarda kar sağlamanın, süt sağmanın hazzını yaşıyor. Bu sadece sistemin zengini zengin, fakiri fakir kıldığının bir örneği. Zengin ve güçlü bu sistemi var gücüyle destekliyor. Değiştirmek için gösterilen gerçek çabalara da var gücüyle karşı çıkıyor. Çoğu zengin ve güçlü, birey olarak hoş sohbet, iyi insanlar olabilir. Ama servetlerini en ufak bir şekilde, hatta yılda 25 milyon dolar gibi saçmalık boyutundaki limitlerde olsalar bile, tehdit eden bir kavram hakkında konuşulduğunu işittiklerinde hemen bireysel haklardan, fırsat eşitliğinden, Amerikan rüyasından ve benzeri dem vurmaya başlıyorlar. Peki minimal koşullarda yaşayan, başını sokacakları barınak, açlıktan ölmeyecek kadar yiyecek ve soğuktan donmayacak kadar giysiyle yetinmeye çalışan milyonlarca insanın hakları ne olacak? Parası olanın bir anda çözüm bulduğu ama sağlık hizmeti alamadığı için küçük tıbbi komplikasyonlardan dolayı acı çeken ve ölen insanların hakları ne olacak? Dünya kaynakları da inanılmaz boyutlarda sistematik olarak sömürülen işçilerin emek meyveleri de sadece sömüren zengin ve güçlüye ait değil, tüm dünya insanına ait. Sömürü şöyle işliyor. Zengin endüstriyalistleriniz işsizliğin had safhada olduğu ülke ve bölgelere gidiyor. İnsanlar bu bölgelerde aşırı yoksulluk içinde yaşam savaşı veriyor. Zengin bu bölgede fabrika kuruyor. Bu yoksul insanlara iş imkanı yaratıyor. Yoksul halk insanlık dışı koşullarda, insanlık dışı ücretlerle günde 10, 12, 14 saat çalışıyor. Bu insanların ücret politikası köylerinden ayrılamayacak kadar az, yiyecek ve barınağa ancak yetecek kadar ayarlanıyor. Bu kapitalistlere soru sorulduğunda ise, hey, önceki koşullarından daha iyi değiller mi? Onlara iş yarattık. Bak, çalışmaya can atıyorlar. Onlara fırsat sunduk. Risk alan biziz, diyorlar. Tanesi 125 dolara satılan spor ayakkabıları saatine 75 sent ödeyerek üretmek ne kadar risk oluyor? Bu risk almak mı, sömürmek mi? Bu ahlaksız sistem insanlık onurunun değil ancak açgözlülük ve en yüksek kârın motivasyon nedeni olduğu bir dünyada sürebilir. Kendi toplum koşullarının içinde bu işçiler, çiftçiler nispeten daha rahat hayat yaşıyor diyenler iki yüzlülüğün en âlâ örneğini sergiliyorlar. Bu iki yüzlüler boğulmakta olan insana ip sarkıtıyorlar ama kıyıya çekmeyi reddediyorlar. Sonra da İp hiç yoktan iyidir diye övünüyorlar. İnsanları insanlık onuruyla yaşamaya davet etmek yerine sahip olanlar dünyanın sahip olmayanlarını kendilerine bağımlı kılıyorlar. Ama asla güçlü olmalarına izin vermiyorlar. Sistemi etkileyen değil, sisteme boyun eğen insanlar istiyorlar. Çünkü bu sistemi yaratan onlar. Ve komplo sürüyor. Zengin ve güçlü, sessiz komployu sürdürüyor. Şimdi devam et. Sosyoekonomik sistemin ahlaksızlığı sürerken sessiz kal. Bu sistem, bilmem ne marka gazozu pazarlayan şirketin genel müdürüne satışı artırdığı için yılda 70 milyon dolar ikramiye verirken, 70 milyon insan bu gazozu içme lüksünü tadamıyor bile. Sadece karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Bu sistemin ahlaksızlığını görme. Bu sisteme serbest piyasa ekonomisi de ve herkese bu sistemden ne kadar gurur duyduğunu söyle. Kim utanç duymalı? Zengin olup vermeyen mi? Çalıştığı halde geçinemeyen mi? 19. Seni hiç böyle suçlayıcı görmemiştim. Tanrı suçlayıcı olamaz. Bu da senin Tanrı olmadığını gösteriyor. Tanrı her şeydir ve Tanrı her şey olur. Tanrı olmayan hiçbir şey yoktur. Her şey, Tanrı'nın kendisini sizin vasıtanızla deneyimlemesidir. Hissettiğin şey, kendi suçlayıcılığındır. Haklısın, çünkü söylediğin her şeyle hemfikirim. Size gönderdiğim her düşünceyi, kendi deneyimlerinizin süzgecinden geçirerek aldığınızı bilin. Kendi gerçeğinizi, kendi anlayışınızı, kendi karar ve seçimlerinizi, kim olduğunuzun ve ne olmayı seçtiğinizin ifadesinin süzgecinden geçiriyorsunuz. Zaten başka türlü mesajlarımı algılayamazsınız. Yine aynı noktaya geri dönüyoruz. Tüm bu fikirler ve duyguların senin olmadığını mı söylüyorsun? Bu kitabın tümü yanlış mı? Seninle olan sohbetimin tümü benim düşüncelerim ve duygularım mı? Düşüncelerini ve duygularını verenin ben olduğu varsayımını düşün. Onların nereden geldiğini sanıyorsun? Deneyimlerinizde sizinle birlikteyim. Kararlarınızın, seçimlerinizin, ifadelerinizin bir parçasıyım. Seni de diğer birçok kişiyle birlikte mesajlarımı ileten olarak seçmiş olamaz mıyım? Buna inanmak zor. Bu konuya birinci kitapta değindik. İnsanlarla öğretmenler ve mesajcılar aracılığıyla konuşmaya devam edeceğim. Bu kitapta dünyanızın ekonomik, politik, toplumsal ve dinsel sistemlerinizin ilkelliğini anlatmaya devam edeceğim. Biliyorum kolektif kibirliliğiniz bu sistemlerin en iyi olduğunu size düşündürtüyor. Büyük çoğunluğunuz değişim ve gelişime karşı koyuyorsunuz. Büyük yararınız bir damlacık bedel ödemeyi gerektirse de. Minicik bir yarardan büyük bir zarar uğruna bile vazgeçmiyorsunuz. Çünkü göremiyorsunuz. Bilincinizin büyük boyutta değişmesi gerekiyor. Farkındalığınızın değişmesi, hayatın tümüne saygılı bir bakış, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu hisseden derin bir anlayış. Pekala sen Tanrısın, eğer olanları beğenmiyorsan niye değiştirmiyorsun? Sana bunu defalarca açıkladım. Başlangıçtan beri yaşamınızı ve kendinizi istediğiniz gibi yaratma özgürlüğünüz var. Ne olmak istiyorsanız o oluyorsunuz. Size ne yaratmanızı, nasıl yaratmanızı söyleyip bunu yaratmaya zorlarsam, kendi yaratıcılığınızı yaratıcı olarak nasıl bilebilirsiniz ki? Bunu yaparsam benim amacım yok olur. Şimdi sizin gezegeninizde ne yarattığınıza bakalım. Herhangi bir günde, herhangi bir gazetenizin herhangi 4 sayfasına bakın. Bugünün gazetesini elinize alın. Pekala, Cumartesi 9 Nisan 1994 ve San Francisco Chronicle'a bakıyorum. İyi, herhangi bir sayfayı çevir. Pekala, işte 7. sayfa. Peki ne görüyorsun? Başlık şöyle diyor, gelişmekte olan ülkeler işçi haklarını konuşuyor. Evet, devam et. Yazı, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki işçi hakları anlaşmazlığını ele alıyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerin liderleri, işçi haklarının ve ücretlerinin artırılması halinde kendi düşük ücretli ürünlerinin zengin ülkelerin mağazalarına girememesinden korktuklarını dile getiriyor. Brezilya, Malezya, Hindistan, Singapur ve diğer gelişmekte olan ülke temsilcileri, Dünya Ticaret Organizasyonu'nda kalıcı komite oluşturmayı reddediyorlar. Bu komiteden işçi hakları yasalarını oluşturmaları isteniyor. Ne tür haklar? Zorla işçi çalıştırma yasağı, iş yerlerinin sağlık ve emniyet standartlarına uygun hale getirilmesi, toplu sözleşme hakları gibi işçilerin temel haklarından söz ediliyor. Neden gelişmekte olan ülkeler uluslararası anlaşmayla bu hakların korunmasını istemiyor? Niçin olduğunu söyleyeyim. Ama öncelikle bu anlaşmaya karşı çıkanların, bu ülkelerin işçilerinin olmadığı konusunda net olalım. Gelişmekte olan ülke temsilcileri, ya fabrika sahipleri ve işletmecileri ya da onlarla yakın ilişkide olan kişiler oluyor. Bir başka deyişle zengin ve güçlü olan kişiler. Amerika'da işçi hareketi öncesinde olduğu gibi yine aynı kişiler bu kez dünya işçilerini sömürerek kar sağlıyorlar. Bu kişilerin gizlice Amerika Birleşik Devletleri ve diğer zengin ülkelerin büyük parasından destek gördüğüne emin olabilirsiniz. Artık kendi ülkelerinin işçilerini istedikleri ölçüde sömüremeyen büyük patronlar, korumasız zavallı yabancı işçileri iliklerine kadar sömürerek zaten iğrenç boyutta olan kar marjlarını daha da artırabilmek için gelişmekte olan ülkelerin fabrika sahipleri ile anlaşmalar yapıyor ya da bu ülkelerde kendi fabrikalarını kuruyorlar. Ama yazıda Amerikan hükümetinin işçi haklarının Dünya Ticaret Anlaşması'nın bir parçası olması gerektiği konusunda ısrarlı olduğu belirtiliyor. Şu andaki lideriniz Bill Clinton işçi haklarını savunuyor. Güçlü endüstriyalistleriniz bunu istemese de. Başkanınız cesaretle büyük paranın çıkarlarına karşı savaşıyor. Birçok Amerika başkanınız ve dünya liderleri daha az çaba gösterdikleri halde öldürüldüler. Başkan Clinton'ın da öldürüleceğini mi söylüyorsun? Onu oval ofisten atmaya çalışan büyük güçler olduğunu söylemekle yetinelim. Tıpkı 30 sene önce John Kennedy'yi attıkları gibi. Tıpkı Kennedy gibi Bill Clinton da büyük paranın nefret ettiği her şeyi yapmaya çalışıyor. Sadece dünya işçilerinin haklarını korumaya çalışmıyor. Her toplumsal konuda sistem karşıtı küçük insanların yanında yer alıyor. Örneğin her insanın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını savunuyor. bu savunması ilaç endüstrisi ve sigorta devlerinin, sağlık şirketlerinin ve işçilerine sağlık hizmetleri sunmak zorunda kalacak olan iş sahiplerinin işine gelmiyor. Çünkü Amerika'nın tıp endüstrisi olağanüstü karlardan vazgeçmek istemiyor. Bu da Clinton'ı zengin ve güçlüler arasında popüler kılmıyor. Onların bir başkanı ofisinden attırma gücü var. Yani Clinton'ın da. Gezegeninizde sahip olanlarla olmayanlar arasındaki mücadele epidemik boyutlarda sürüyor. İnsanın ruhu değil, bedeni en önemli olduğu sürece ekonomik çıkarlar daima insani çıkarlardan önce gelecektir. Galiba haklısın. Aynı gazetenin bir başka sayfasındaki başlık şu: Resesyon Almanya'da öfke saçıyor. Alt başlıkta ise şu var: Savaş sonrası işsizlik zengin fakir ayrımında uçurum yaratıyor. Evet, yazı nelerden bahsediyor? Ülkenin işsiz mühendisleri, profesörleri, işçileri, marangozları, aşçıları arasındaki kışkırtıcı sorunlardan bahsediyor. Ülkenin karşılaştığı ekonomik sorunların, ekonomik zorluğun eşit paylaşılmamasından ve taşınmamasından kaynaklandığını anlatan bir yazı. Doğru, yük eşit taşınmıyor. Yazı, işten çıkarılmaların nedenlerini de açıklıyor mu? Evet, işlerini kaybeden kızgın işçiler, iş sahiplerinin düşük ücretli ülkelere yöneldikleri için işlerini kaybettiklerini söylüyor. Bu gazeteyi okuyanların iki ayrı sayfada yayınlanan haberler arasındaki bağlantıyı görüp görmediklerini merak ediyorum. Yazı, işten çıkarılma zamanı geldiğinde kadınların ilk işten çıkarılanlar olduğundan da bahsediyor. Yazıda kadınların işlerini kaybedenlerin yarıdan fazlasını, doğuda ise üçte ikisini oluşturduğu da belirtiliyor. Tabii ki siz görmek istemeseniz de, kabul etmek istemeseniz de, sosyoekonomik mekanizmanız sistematik olarak ayrımcılık yapıyor. Ayrımcılığı protesto ediyorsunuz ama fırsat eşitliğine hak tanımıyorsunuz. Yanılsamalarınıza inanmak ve kendinizi iyi hissedebilmek için size gerçeği gösterenlere tepki duyuyorsunuz. Sizin gözünüze sokulan kanıtları bile görmezden geliyorsunuz. Toplumunuz bir deve kuşu toplumu. Gazetenin bir başka sayfasında Rus politikacısının yumruğunu sıkmış bir fotoğrafı var. Fotoğrafın altyazısında "Jirinovski mecliste saldırıyor" yazıyor. Haberde Jirinovski'nin mecliste karşıt görüşte olan bir milletvekiliyle yumruk yumruğa geldiği ve rakibinin suratını paramparça edeceği tehdidi yer alıyor. Ülkelerin neden savaştığına mı şaşıyorsunuz? Bir politik hareketin lideri meclis salonlarında erkekliğini rakiplerini döverek kanıtlıyor. Çok ilkel bir türsünüz. Tek anladığınız dil güç. Gezegeninizde gerçek yasaya yer yok. Gerçek yasa doğal yasadır. Doğal yasa öğrenilmez, gözlenebilir. Gerçek yasada insanlar özgürce yönetilmeyi seçer. Çünkü yönetim doğal yasalara tabidir. Bu seçim yönetilmeyi kabul etmekten çok karşılıklı anlaşmanın olan olarak tanınmasıdır. Bu yasaları uygulamak gerekmez. Çünkü yadsınamaz sonuçlar doğal olarak uygulama alanı bulur. Sana bir örnek vereyim. Gelişkin varlıklar kendi kafalarına ya da başkalarının kafalarına çekiçle vurmaz. Bir kişinin canını acıtmaya devam ederseniz bu kişi kızgınlık duyar. Kızgınlık duyan kişi eline bir çekiç geçirdiğinde size vurmaya başlar. Bu yüzden gelişkin kişiler birisine çekiçle vurduklarında kendilerine çekiçle vurduklarının bilincindedir. Ne kadar çok ya da ne kadar büyük çekicinizin olduğu önemli değil. Eninde sonunda sizin de canınız acır. Bu sonuç gözlemlenebilir. Şimdi ilkel varlıklar da bunu gözlemleyebiliyor ama aldırmıyor. Gelişkin varlıklar en büyük çekice sahip olan oyunu kazanır oyununu oynamaz. İlkel varlıklar ise başka bir oyun oynamaz. Bu oyun genel olarak bir erkek oyunu. Türünüzde çok az sayıda kadın acı çekiç oyununu oynuyor. Kadınlar yeni bir oyun oynuyor. Çekicim varsa bunu adalet, özgürlük, kardeşlik için kullanıyorum. Kadınlar erkeklerden daha mı gelişkin? Sadece gözlemliyorum, yargılamıyorum. Gerçek daima doğal yasa gibi gözlemlenebilir. Doğal olmayan hiçbir yasa gözlenemez.